Ayrım 18.
Birdenbire sessiz sokakla gümüş sokak arasındaki noktada 5 katlı, yüksek cam kapılı, holü güzelce aydınlanmış bir binanın önünde durduğunu fark etti. İçeri girdi, lambanın altında durup gazeteyi okumaya koyuldu. Bu sırada üst kattan ayak sesleri işitildi. Birisi merdivenlerin yarısına kadar indi. Kararsızmış gibi bir an durakladı, sonra döndü. Koşa koşa merdivenleri geri çıktı. Bir kapı açıldı. İki ses tartışırmış gibi konuştular. Sonra kapı şiddetle çarpılarak kapandı. Bu kez ayak sesleri kararlı bir düzenle gelmeye başladı. Yuri gazeteye o kadar dalmıştı ki başını kaldırıp bakmaya hiç niyeti yoktu. Ama adım sesleri merdivenin en alt basamağında birden durunca başını kaldırıp bakma gereğini duydu. Karşısında 18 yaşlarında bir delikanlı duruyordu. Sırtında geyik derisinden bir palto, yine aynı deriden kalpak vardı. İkisini de Sibirya'da giyildiği gibi kürklü kısımları dışarı gelecek şekilde giymişti. Siyah, Kırgızlara özgü çekik gözleri vardı. Yüzünde soylu bir ifade dikkat çekiyordu. İyi bir aileden olduğu belliydi. Delikanlının Yuri'yi bir başkasına benzettiği kesindi. Yuri'ye sanki kendisini tanıyormuş da konuşmak istiyormuş gibi gülümseyerek baktı. Ama Yuri bu duruma bir son vermek için delikanlının yüzünü soğuk bakışlarla süzdü. Delikanlı döndü, şaşırmıştı. Kapının önüne doğru ilerledi, orada yine durup arkasına baktı. Sonra camlı kapıyı hızla çarparak çıkıp gitti. Yuri de birkaç dakika sonra çıktı. Kafası okuduğu haberlerle o kadar doluydu ki Kırgız delikanlısında o evi de unutup gitmişti. Dost doğru evinin yolunu tuttu ama yolda bir başka olay daha dikkatini çekti. Evinden çok uzak olmayan bir yerde bir yığın keresteye rastladı. Sokakta adını bilmediği devlete ait bir enstitü vardı. Kerestenin orası için yakacak olarak gönderildiği belliydi. Kerestenin hepsi içeri taşınamadığından bir bölümü kaldırımın üstünde kalmıştı. Bu dağ gibi yıkılı keresteyi bir nöbetçi bekliyordu. Bahçede bir ileri bir geri dolaşıyor, arada sırada da kaldırımın üstündeki yığına bir göz atıyordu. Yuri bir daha düşünmeye gerek görmeden nöbetçinin arkasını dönmesinden yararlanıp kerestenin bir tanesini yakaladığı gibi koşmaya başladı. Duvarların dibinden gidiyor, sokak lambalarının ışığından kaçıyordu. Çok geçmeden kerestenin ağırlığını hissetmez oldu. İnsana kendi yükü asla ağır gelmezmiş. Sonunda yakalanmadan eve vardı. Tam da zamanında gelmişti, odunları bitmişti. Keresteyi küçük küçük parçalara ayırıp bir kenara yığdı. Sonra sobayı yaktı. Önüne bağdaş kurup oturdu, hiç konuşmuyordu. O sırada Alexander Alexandrovich ısınmak için koltuğunu sobaya yanaştırdı. Yuri ceketinin yan cebinden gazete parçasını çıkardı, kayınbabasına uzattı. "Bunu gördünüz mü?" diye sordu. "Okumadınızsa buyurun." Yuri hala bağdaş kurmuş bir durumda oturuyordu. Bir yandan sobayı alevlendirmeye çalışırken bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. "Ne eşsiz bir ameliyat. Bıçağı alıyorsunuz, bütün pis yaraları deşip temizliyorsunuz. Gayet basit. Herhangi bir törene gerek görmeden adaletsizlik denen yüzyıllardan beri alışılagelmiş, önünde saygıyla eğilmiş yaşlı canavarı ölüme mahkum ediyorsunuz. Bu korkusuzlukta bir sorunu sonuna kadar götürebilmesinde tanıdığımız bir milliyetçilik var. Onda Puşkin'in olayların derinliğine inme yeteneği ve Tolstoy'un olaylara derin bağlılığı var. Puşkin mi dedin? Bir dakika bekle, bırak da okumamı bitireyim. Aynı zamanda hem okuyup hem de seni dinlememe olanak yok ki. Alexander Alexandrovich, Yuri'nin kendisiyle konuştuğunu sanmıştı. İşte, deha diye buna derler. Diyelim ki birine, git yepyeni bir dünya yarat dediniz. Yepyeni bir devir başlat. Sizden önce arsayı boşaltıp temizlemenizi isteyeceklerdir. Eski yüzyılların devirlerini tamamlamalarını bekleyecekler, ancak ondan sonra kendi yeni dünyalarını kurmaya girişeceklerdir. Ama burada böyle bir şeye aldırış ettikleri yok. İşte diyorlar, ister al ister alma. Bu yeni şey, tarih mucizesi, kendini ifade etme biçimini günlük yaşamın içinde bir bomba gibi patladı. Nasıl yürütüleceği, ne yapılacağı azıcık bile düşünülmedi. Başından başlamadı, ortasından başladı. Haftanın ilk günü önceden kararlaştırılmış bir zamanda değil de tam iş saatinde günün tam orta yerinde patlak veriverdi. İşte bu dehanın kendisidir. Yalnızca gerçek büyüklükte kararlaştırılmamış, zamansız bir durum vardır. 9. Kış geldi. Tıpkı o anlatılan, söylentileri sürüp giden eski kışlardan biriydi. Açlık ve soğuk ortalığı kasıp kavurdu. İnsan tanıdığı, bildiği her şeyin yok olmasına seyirci kalıyordu. Bütün yaşam temellerinden değişiyordu. Ölmemek için yaşama olanca gücüyle, insanüstü bir çabayla sarılmak gerekiyordu. Birbirinden korkunç 3 kış geçirdiler. Her biri ötekinden daha müthişti. 1917 ile 1918 yıllarındaki olaylar o sırada değil de daha sonra olmuş gibi geliyordu insana. Çünkü bu üç kış birbirine bağlı, birbirine kenetlenmiş gibiydi. Birini diğerinden ayırmaya olanak yoktu. Ne var ki eski yaşamla yeni yaşam birbirine kaynaşmamıştı. Ertesi yılki iç savaş sırasında olduğu gibi birbirlerine delicesine düşman değillerdi. Ama henüz bağdaşmış da sayılmazlardı. Yan yana oturtulmuş, bir türlü çözülemeyen bir bilmeceye benziyorlardı. Her yerde yeni seçimler yapılıyordu. Ticaret, endüstri, belediye ve ev işlerine bakmak için insanlar seçiliyordu. Bunların her birine de komiserler atanıyordu. Deri ceketli, silahlı insanlardı bunlar. Ellerinde sınırsız yetki ve güç vardı. Gözlerine uyku girmiyordu. Tıraş olmaya bile gerek görmüyorlardı. Bu komiserler orta tabakayı çok iyi tanıyorlardı. Bu sınıfta ufak memurlar, başkalarına boyun eğmeye alışmış bir takım zayıf insanlar vardı. Komiserler bunlarla konuşurken çok acımasızdılar. Sanki bu zavallılar suçüstü yakalanmış, aşağılık birer hırsızdılar. Bu komiserlerin her şeyde parmakları vardı. Her yer zincirleme bolşevikleştiriliyordu. Şimdi Kutsal Aç Hastanesi'nin adı İkinoğlu Bölge Hastanesi olmuştu. Birçok şey değişmişti. Personelin bir bölümüne yol verilmiş, bir bölümü kendiliklerinden işten ayrılmıştı. İstifa edenler yaptıkları işten istedikleri kadar maddi gelir sağlayamamışlardı. Bunlar şan şeref sahibi, güzel konuşan sosyetenin sevgilileriydiler. Dışarıda hayatlarını çok daha rahat kazanıyorlardı. Ama bu çıkışlarına başka bir anlam vermeye kalkıştılar. İstifalarına bir protesto havası vermişlerdi. Hastanede kalanlara yüksekten bakıyorlar, onları hor görüyorlardı. Doktor Jivago da hastanede kalanlar arasındaydı. Akşamları karı koca arasında şu biçimde konuşmalar oluyordu. Çarşamba gününü unutma sakın. Doktorlar Birliği'nin zemin katında patates dağıtacaklar. İki çuval da bize verecekler. Saat kaçta serbest kalabileceğimi sana sonra bildiririm. Kızağı ancak iki kişi olursak çekip yürütebiliriz. Hastalık salgın halinde. Halk iyi gıda alamadığı için hastalığa dayanamıyor. Bir şeyler yapmalıyız. Ama ne yapmamız gerektiğini bilemiyorum. Kendimize iyi bakmıyoruz. Dinle Tonya, uyuyor musun yoksa? Hayır. Kendim için kaygılanmıyorum çünkü 9 canlıyımdır. Yine de sen bana hastalandığım zaman beni evde tutmayacağına söz ver. Beni hemen hastaneye nakledeceksin. Bu biçimde konuşmandan hoşlanmıyorum şekerim. Tanrı korusun, bir şey olmazsın inşallah. Ortalıkta güvenilebilecek bir dost da kalmadı. Bunu sakın aklından çıkarayım deme. Herkes her şeye burnunu sokmaya başladı. Başın sıkışırsa Piçuskin'e git. Tabii o da hala yerindeyse. Uyumuyorsun ya. Hayır. Hastaneye iyi para vermiyor diye arkadaşların hepsi istifayı basıp gittiler. Şimdi sokakta rastladığın zaman el sıkışmaya bile yanaşmıyorlar. Bir keresinde hala onlarla çalışıyor musun diye sordular. Evet çalışıyorum diye cevap verdim. Her türlü yoksulluğa katlanmaktan da onur duyuyorum. 10. Halkın çoğunluğunun yemeğini kaynamış darı ve çeşitli otların balık başlarıyla birlikte kaynatılmasından elde edilen çorba oluşturuyordu. Çorbanın içindekilerin daha sonra ayıklanıp ikinci yemek olarak yendiği de oluyordu. Buğday ve arpanın olduğu gibi kaynatılarak lapa yapıldığı da çoktu. Uzun bir zaman için bu yemekler en temel besin maddesi olarak kaldı. Tonya'nın bir arkadaşı ona sobanın içinde nasıl ekmek pişirileceğini öğretti. Bu şekilde ekmeğin bir bölümünü satarak elde edecekleri parayla eskiden olduğu gibi büyük sobayı yakmayı kararlaştırmışlardı. Çünkü pazardan aldıkları soba tütmeye devam ettiği gibi ortalık da ısıtmıyordu. Tonya çok güzel ekmek yapıyordu ama ekmek satmak işi istedikleri gibi yürümedi. Bunun üstüne o kötü teneke sobaya döndüler. Gerçekten güç bir yaşamları vardı. Bir sabah yürüyüşe gittikten sonra Tonya eski paltosuna sarıldı. Paltosu o kadar eskimişti ki sıcak havalarda bile tir tir titriyordu. Birkaç parça odunları kalmıştı. Yuri'nin dediği gibi avcılığa çıktı. Civarda dolaşmaya başladı. Arada sırada Moskova'nın dışındaki köylerden gelen patates ve sebze satan köylülere rastlanıyordu. Köylüler ana caddeye çıkmaya korkuyorlardı. Çünkü polisler onları çeviriyor, ellerindekini alıyordu. Tonya çok geçmeden aradığını buldu. Köylü ceketi giymiş, dev yapılı bir gençle eve döndü. Delikanlı peşinden bir kuş kadar hafif görünen bir kızak çekiyordu. Kızağın içinde bir 19. yüzyıl konağının merdiven parmaklıklarından daha kalın olmayan odun parçaları vardı. Delikanlının iddia ettiği gibi kayın ağacı değildi. En adi cinsten odundu. Henüz kesilmemiş olduğu için de yakacak olarak değeri yoktu. Ama Tonya eline geçirdiğiyle yetinmek zorundaydı. Tartışmak yersiz olacaktı. Delikanlı odunları 6-7 kere de yukarı taşıdı. Karşılık olarak da Tonya'nın cam kapaklı küçük dolabını alıp götürdü. Karısına armağan edecekti. Gelecekte patates getireceğini de söz verdi. Karşılık olarak piyanoyu istedi. Yuri eve gelince Tonya'nın yaptığı alışveriş üzerine hiçbir fikri yürütemedi. Dolabı kırıp odun haline getirmek daha mantıklı bir davranış olurdu. Ama onu da kıyıp yakmaya kalkacakları kuşkuluydu. Tonya, masanın üzerinde bir mektup var sana dedi. Okudun mu? Hastaneden gönderilen mi? Evet, bir hastaya çağırıyorlar. Elbette gideceğim. Bir parça dinleneyim, sonra yola çıkarım. Adres oldukça uzak. Zafer Anıtı'nın yakında bir yer. Verecekleri ücreti okudun mu? Şunu okusan daha iyi edersin. Bir şişe Alman içkisi ve bir çift çorap. Kim bunlar acaba? Ne kadar cahil insanlar. Nasıl bir çağda yaşadığımızdan haberleri yok. Yeni zenginlerden olsa gerek. Evet, adam devlet hesabına çalışıyormuş. Küçük çapta özel bir ticaret hala yapılıyordu. Bu cinsten ticareti kaldırmış olmasına rağmen devletin şu ya da bu mal için onlara gereksinmesi vardı. Bu insanlar ne eski mal sahipleri ne de işlerine el konan firma sahipleriydiler. Bunlar yedikleri darbenin altından doğrulamayacak biçimde yıkılmışlardı. İkinciler ise rastgele köksüz kişilerdi. Devrim ve savaştan yararlanarak birdenbire üst basamaklara çıkmışlardı. Yuri sütle beyazlaştırılmış bir bardak şekerli sıcak su içti. Hastasını görmek üzere yola çıktı. Sokaklar duvarlar boyunca karlarla kaplıydı. Zemin katların pencereleri kardan görünmez olmuştu. Bu beyazlık üzerinde sessiz, yarı ölü gölgeler hareket ediyor, kızaklarında ya da ellerinde evlerine bir şeyler taşıyorlardı. Ortalıkta hemen hemen başka hiçbir şey görünmüyordu. Dükkanların eski tabelaları hala yerlerinde duruyordu. Hepsinin de kapıları tahta parçalarıyla çivilenmiş, pencereleri sımsıkı kapatılmıştı. Bunların kapanmasındaki neden yalnızca satılacak malın bulunmamasından değildi. Aynı zamanda her yerde, her şeyde yeni düzenler kuruluyordu. 11. Yuri evi buldu. Burası Tayar Kapısı yakınında Brest Sokağı'nın sonundaydı. Eski bir evdi. Etrafı bahçeyle çevriliydi. O gün kiracılar toplantısı vardı. Mahalle meclisinden de bir kadın temsilci gelmişti. Tam toplantı yapılacağı sırada bir komiser çıka geldi. Silah araştırması yapacaklardı. Yanlarında ruhsatsız silah taşıyanları alıp götüreceklerdi. Temsilci kadını oradan ayrılmamasını tembih ettiler. Çünkü araştırma pek uzun sürmeyecekti. Yuri eve geldiği zaman komiser hastasının dairesini daha araştırmamıştı. Ama Yuri'nin doktor olduğunu öğrenince hemen izin verdiler. Daire hem lüks hem de zevksiz bir biçimde döşenmişti. Jivago'yu evin efendisi, esmer, iri siyah gözlü, nazik bir delikanlı karşıladı. Birçok olayın etkisiyle ne yapacağını bilemez bir durumdaydı. Bir kere karısı hastaydı. Sonra birazdan da evi arayacaklardı. Doktorlara karşı derin bir saygısı vardı. Doktorun vaktini almamak için genç adam her şeyi kısaca anlatmaya çalışıyordu. Ama yine bu nedenle dili dolaşıyor, dolambaçlı yollara sapıyordu. Karısının hastalığını sinirsel bir şok sanıyordu. Son günlerde bir çalar saat almışlardı. Saat onarılamayacak kadar eskiydi. Onu sırf sanat değerinden dolayı almışlardı. Ev sahibi saati göstermek için Jivago'yu bitişik odaya geçirdi. Sonra bir gün saat ansızın kendi kendine çalışmaya başlamıştı. O zaman karısı şaşırmış, son saatinin geldiğini iddia etmişti. Şimdi kendisini tanımadığı gibi ne yiyip ne içiyordu. Yuri kuşkulu bir tavırla, "Demek size göre sinirsel bir kriz geçiriyor ha?" diye sordu. "Kendisini bir görebilir miyim?" Bir başka odaya geçtiler. Burada porselen bir avize, iki kişilik geniş bir yatak ve iki tane de maun komodini vardı. Yatağın ucunda iri siyah gözlü, ufak tefek bir kadın yatıyordu. Yorganı çenesine kadar çekmişti. Onları görünce kollarını yorganın altından çıkardı, gitmeleri için işaret yaptı. Geceliğinin bol kolları sıyrılıp omuzlarına kaydı. Sonra odada yapayalnızmış gibi şarkı söylemeye başladı. Bu onu daha da üzdü. Bir yandan da ağlıyor, çocuklar gibi hıçkırıyordu. Kendisini eve götürmeleri için yalvarmaya başladı. Yuri yatağa yaklaştığı zaman muayene etmesine izin vermedi. Yuri, "Muayene etmeden bir şey söyleyemem," dedi. "Ama yine de bunun önemi yok. Çünkü karınızın tifüse tutulduğu besbelli. Hem de hayli ilerlemiş. Zavallı kendinden geçmiş. Size onu hemen hastaneye yatırmanızı salık veririm. Evde gerekli olan her şeyi sağlayacağınızı biliyorum. Ama bu ilk haftalar süresince devamlı olarak doktor kontrolü altında tutulması gerek. Bir araba ya da başka bir taşıma aracı bulabilir misiniz? Tabii sıkı sıkı da sarılmalı. Ben size hastaneye kabul kağıdı yazarım." Bir deneyelim. Doğru mu söylüyorsunuz? Ne korkunç bir şey. Evet. Bakın, hastaneye yollarsam onu kaybedeceğimi biliyorum. Ona burada bakamaz mısınız? Sık sık gelip bakın. İstediğinizi vermeye hazırım. Çok üzgünüm, yapamam. Karınızın sürekli bakıma gereksinmesi var. Bu benim sık sık gelmemle sağlanamaz. Söylediğim gibi yapın. Bunu karınızın iyiliği için istiyorum. Şimdi bir araba bulmaya çalışın. Ben de size hastaneye kabul kağıdı yazayım. Bunu kiracılar komitesinin odasında yazsam daha iyi olur. Kağıda evin mührünü de basmak gerek. Daha birkaç formalite var. 12. Komiserlerin silah araştırması sona erdikten sonra kiracılar kürk paltolarına, şallarına bürünerek toplantının yapıldığı alt kata indiler. Burası eski bir yumurta deposuydu. Bir kenarda bir masa ve birkaç sandalye duruyordu. Sandalyeler hepsine yetmeyince yumurta sandıklarını ters çevirip üzerine oturdular. Deponun öteki ucunda kafese benzeyen yumurta sandıkları birbiri üstüne yığılmıştı. Kırılmış yumurtaların akan beyazlarıyla yapış yapış olmuş talaşlar süpürülüp bir kenara yığılmıştı. Bu yığının içinde fareler cirit atıyorlardı. Ara sıra taş döşemenin üstüne bile çıktıkları oluyordu. Sonra birden yeniden saman yığınının içine saklanıyorlardı. Farelerin her ortaya çıkışında şişman bir kadın kiracı oturduğu sandığın üstüne çıkıyor, zarif bir hareketle eteklerini yukarı kaldırıp uzun konçlu botlarını yere vurarak bağırıyordu. Olya, olya, her tarafı fareler kaplamış. Hadi gidin pis yaratıklar. Ay ay ay, şunlara bakın, sözden de anlıyorlar. Ağızları nasıl da açıyorlar. Ay ay, yukarı çıkmaya çalışıyorlar. Etekliğimin içine girecekler. Bu yana bakmayın beyim. Şimdi erkeklerin birer centilmen değil, yoldaş olduklarını aklımdan çıkartıyorum. Fareleri her görüşünde bağırıp çağıran kadın astragan bir manto giymişti. Kat kat çenesinin, iri göğsünün çabaladıkça ipekli entaresinin altında titrediği görülüyordu. Bir zamanlar küçük esnaf arasında güzelliğiyle ün salmış bir kadındı. Ama şimdi şiş göz kapaklarının aralığından görülen gözleri domuz gözlerine benziyordu. Vaktiyle kendini kıskanan bir rakibesi yüzüne bir şişe dolusu kezzap atmıştı. Neyse ki kezzabın yalnızca birkaç damlası sol yanağıyla sol dudağının kenarına değmişti. Şimdi bu yara yeri tombul yanağında bir süs gibi duruyordu. Bağırıp durma Krapugina, sen böyle bağırsan biz nasıl çalışırız diye mahalle meclisinden gelen delege şişman kadına çıkıştı. Delege o toplantı için başkan seçilmişti. Şimdi masanın başında o oturuyordu. Delege bu evin kiracılarını çok eskiden beri tanıyordu. Toplantıdan önce binanın kapısı olan ve zemin katındaki pis yerde kocası ve çocuklarıyla birlikte ömür tüketen Fatma ile gizli bir şeyler konuşmuştu. Fatma şimdi ilk kattaki aydınlık iki odaya yerleşmişti. Yanında yalnızca kızı vardı. Delege, anlat bakalım Fatma dedi. İşler ne durumda? Fatma koskoca evle bu kadar kiracı ile tek başına başa çıkamadığını, kiracıların sırasıyla merdivenleri ve kapının önünü temizlemeleri gerektiği halde bunu hiç kimsenin yapmadığından yakındı. Merak etme Fatma, bu sorunu halledeceğiz. Zaten buraya niçin toplandık? Hepsinin ne kadar gereksiz insanlar olduğunu farkındayım. Bir takım kuşkulu kişiler eve yerleşmişler. Hem de izin kağıdı olmadan. Zaten bu komitenin dağılıp yerine bir yenisinin seçilmesinden yanayım. Seni de evin idaresi müdürü yaparız. Yalnız sen çok söylenme. Fatma daha fazla konuşmak istedi ama delege kadını aldırış etmedi. Çevresine bakındı. Yeteri kadar kiracının toplanmış olduğunu görünce herkesi sessiz olmaya çağırdı. Sonra kısa bir konuşma yaparak toplantıyı açtı. Komitenin çalışmalarının ne kadar yetersiz olduğundan söz etti. Yeni üyeler seçilinceye kadar eskiler işe devam etmeliydi. Ardından başka konulara geçti. Sonuç olarak, işte sorun böyle yoldaşlar, dedi. Doğrusunu isterseniz ev sizin için çok geniş yoldaşlar. Bir konuk evi olarak kullanılmaya daha elverişli. Kentte çeşitli konferanslar için gelen delegeleri nereye yerleştireceğimizi bilemiyoruz. Onun için burasını mahalle meclisine, delegelere rahat bir yer sağlamış olmak için devretmeyi düşündük. Binaya Tiverzin yoldaşın adını vereceğiz. Biliyorsunuz, sürgüne gönderilmeden önce kendisi burada oturuyordu. Karşı çıkan yok değil mi? Şimdi evin boşaltılması sorununa gelelim. Kimse acele etmesin. Önümüzde koskoca bir yıl var. Yavaş yavaş başınızı sokacak bir yer ararsınız. Zaten çalışan işçilere hükümet bir yer verecek. Diğerleri kendi başlarının çaresine bakacak. Her yandan biz hep çalışıyoruz, hepimiz işçiyiz diye sesler yükseldi. Hatta aradan bir hıçkırık sesi bile işitildi. Şimdi hepimiz aynı haklara sahip eşit insanlarız. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Rica ederim hep birden konuşmayın. Hanginize cevap vereceğimi bilemiyorum. Söz gelişi Krapugina'yı ele alalım. O da bizden. Hepimiz gibi ama kuşkusuz onu da evden çıkaracağız. Çıkaracaksın ha, bir dene bakalım ne oluyor. Seni orospu karı seni. Krapugina kavganın heyecanı içinde kadın delingeye aklına ne gelirse söylüyordu. Kapıcı Fatma, kendine gel diye söylendi, ayıp ediyorsun. Kadın delinge, sen karışma Fatma dedi. Ben kendimi korumasını bilirim. Sus artık Krapugina, senin ne mal olduğunu bilirim ben. Sus, yoksa seni şimdi polise teslim ederim. Evinde hırsızları barındırdığını, kaçak içki sattığını biliyorum. Kavganın en hararetli anında Yuri içeri girdi. Kapının yanında duranlardan birine kendisine ev idaresi komitesinden birini göstermesini rica etti. Adam elini boru gibi tutup ağzına götürdü. Galulina diye bağırdı, seni istiyorlar. Yuri kulaklarına inanamıyordu. Zayıf, orta yaşlı bir kadın, kapıcı Fatma Yuri'ye yaklaştı. Yalnızca yüzünün çizgileri bile Galulina'nın annesi olduğunu kanıtlamaya yeterdi. Bununla birlikte Yuri kendisini hemen tanıtmadı. Kiracılardan biri tifüse yakalanmış dedi. Kiracının adını verdi. Hastalığın yayılmasını önlemek için alınacak bir sürü önlem var. Hastanın hastaneye taşınması da gerekiyor. Ben bir hastaneye kabul kağıdı yazacağım. Ev idare komitesinde bu kağıda damga basması gerekiyor. Bunu nerede ve nasıl yapabiliriz? Fatma doktorun söylediklerini, hastayı hastaneye nasıl götüreyim biçiminde anladı. Delege yoldaş Demina için neredeyse bir araba gelecek diye cevap verdi. Yoldaş Demina çok iyi kalpli bir kadındır. Ben kendisine söylerim. Hastayı götürmek için arabayı vereceğinden eminim. Merak etmeyin doktor yoldaş. Çok güzel ama ben hastaneye kabul kağıdı yazacağım. Bunun damgalanması gerekiyor. Tabii bir araba da olursa çok iyi. Size bir şey sorabilir miyim? Siz Teğmen Galulina'nın annesi değil misiniz? Kendisiyle cephede aynı birlikteydik. Galulina sapsarı kesildi, titremeye başladı. Yuri'nin elini yakaladı. Daha kapıdan çıkar çıkmaz, Tanrı aşkına yüksek sesle konuşmayın diye Yuri'ye tembih etti. Beni mahvedeceksiniz. Yusuf yanlış yolu tuttu, bir de kendiniz düşünün. Zaten Yusuf neydi ki? Bir çırak, işçi, anlaması gerekiyordu. Yoksullar şimdi eskisinden daha iyi durumda, bunu bir kör bile anlar. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama Yusuf hata etti. Tanrı suçunu bağışlasın. Yusuf'un babası çavuştu, öldürüldü. Yüzünün paramparça olduğunu, kollarının ve bacaklarının uçtuğunu söylediler. Kadının sesi titriyordu. Rahatlayıncaya kadar sustu. Sonra devam etti. Gelin, size arabayı sağlayacağım. Kim olduğunuzu biliyorum. Galulin birkaç gün yanımda kaldı. Anlattı. Lara Gishard'ı tanıdığınızı söyledi. İyi bir kızdı. Sık sık bizi görmeye gelirdi. Şimdi nasıldır bilmiyorum. Kibar insanlar birbirlerine destek oluyorlar. Yalnız kalanlar bizim gibi yoksullar. Yusuf'un yanlışı da burada. Gel arabayı isteyelim. Demina yoldaşın arabayı vereceğinden eminim. Demina yoldaşın kim olduğunu biliyor musunuz? Olya Demina. Lara'nın annesinin yanında çalışırdı. Dikiş dikerdi. İşte o. Bu evde de otururdu. Hadi gelin. 13. Hava iyiden iyiye kararmıştı. Yalnızca önde Demina'nın cep fenerinin ışığı bir kar öbeğinden ötekine zıplıyor, önlerini aydınlatacak yerde onları daha çok şaşırtıyordu. Karanlık bir bulut gibi onları içine almıştı. Arkalarında Lara'nın sık sık geldiği evi ve onu tanıyan insanları bırakmışlardı. Kocası Paşa'nın da burada oturduğunu söylemişlerdi. Demina alaycı bir tavırla, "Yolunuza lambasız devam edebilecek misiniz doktor yoldaş?" diye sordu. "İsterseniz size benim feneri vereyim. Biliyor musunuz Lara'yı çok severdim. Bir terzihaneleri vardı, ben de orada çalışırdım."